Profesör Doktor Ekrem Buğra İkinci ile birlikteyiz. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk, merhabalar.
Merhabalar, nasılsınız?
Teşekkür ederim, eksik olmayın.
Biz bugün biraz İstanbul özelinden bahsedip İstanbul bahçelerinde dolaşalım istiyoruz. İstanbul deyince tabii şimdi pek o kadar göremiyor olsak da aslında ağacı, çiçeği, yeşili bol bir şehirden bahsediyoruz. Sur içinde daha az olmakla birlikte dışarıya doğru şimdi artık bizim çok kalabalık şehir hayatı yaşadığımız yerler, eskiden İstanbul'un mesire yerleri, yeşil alanları, su almak için, su içmek için gidilen yerleriymiş.
Evet, şimdi İstanbul'un tabii her şeyi değişti. Florası bile değişti veya kalmadı. Artık şimdi İstanbul'un karakteristik bitkisi, çiçeği, ağacı nedir deseniz buna bile cevap vermek veya en azından müşahhas, somut bir misal göstermek hayli zor. Ama bundan bir 50 sene öncesine, 60 sene öncesine, hatta 100 sene öncesine gittiğimiz zaman İstanbul belki çok mamur bir şehir değil. Harp görmüş, yokluklar görmüş, mütareke görmüş, işgal görmüş ama İstanbul'un o asli hüviyeti yerinde. Henüz çok katlı binalar yok. Bu çok katlı binalar, 3-4 katlı binalar sadece Galata yakasında Beyoğlu tarafında var. Orası zaten bir Avrupa şehri hüviyetindedir.
Apartman düzeni
apartman.
Zaten orası.
Onların çoğu da apartmandır zaten. Bir kısmı iş yeri ama ekserisi frenk hayatını seven insanlar tarafından rezidans olarak kullanılan yerlerdir. Bunlar kargir yapılardır. Yani betonarme demeyeceğim. Kargir yani artık ahşap değil, kerpiçten değil, ahşaptan değil. İstanbul'un karakteristik mimarisine göre değil, Avrupa'yı misallere göre yapılmıştır. Bunların benzerlerini Avrupa baş şehirlerinde, bilhassa Orta Avrupa baş şehirlerinde, Viyana'da, Prag'da, Budapeşte de görebileceğimiz, Bükreş'te, Sofya'da görebileceğimiz evlerdir bunlar. Dış cepheleri çok süslü. Duvarları tuğla, zeminleri ahşap evlerdir. Yüksek, ince uzun pencereli, çok zarif binalardır. Yani apartman olmakla beraber çok ihtişamlı bir girişi vardır. Mermerler döşelidir, kapısı demir, içinde avize. Bu işin adeti böyle, mutlaka kapıcısı bu New York filmlerinde olduğu gibi. Buralarda daha ziyade son Osmanlı'nın son yıllarının kibarları, alafranga hayatı sevenler yaşarlar. Çünkü buralarda yaşamak kolaydır. Daha önce de anlatmıştık, müstakil evlerde hayat zordur. Müstakil evler bir kere eskidir. Eski evin devamlı tamiratı icap ediyor.
Hep eliniz üstünde olacak.
Yoksa bir iki sene boş kalsa ev çöker. İkincisi, bu evler haşeratı, tahta kurusu eksik olmayan evlerdir. Üçüncüsü, bu evler Alaturka evlerdir. Yani artık yeni moda, bilhassa Avrupa görmüş, Avrupa'yı hayranlıkla seyreden ve takip etmeye çalışan insanların tad alacağı, yaşayabileceği evler değildir. Selamlıklı, haremli, çok odalı, ambarlı, kilerli, hamamlı evler. Bu apartman daireleri yüksek tavanları, aydınlık pencereleriyle çok konforludur. Ve tuğla olduğu için, kargir olduğu için daha zamana göre avantajlıdır. Çok fazla odası yoktur. Dolayısıyla çok fazla hizmetçiye ihtiyaç duyurmaz.
Zaten hali halkı.
Bir hizmetçi veya hizmetçisiz olarak yaşanacak bir evdir. Şehrin merkezindedir. Bir yerden bir yere gitmek gelmek kolaydır. Ve şöyle çok fazla komşuluk falan da icap ettirmeyen bir
zaten bunu yapıldı. Tercih edenlerin,
bunu tercih edenler bunu severler. Bu işte Beyoğlu, İstiklal Caddesi, Tepebaşı, zamanla Nişantaşı, oralarda da Şişli'de de bu apartmanlar bugün görülüyor. Hala bunlardan kalanlar,
o büyük girişleriyle,
büyük girişleriyle palas derlerdi. Biz bir İstanbul'a geldiğimizde bunları otel zannetmiştik. Palasdır çoğunun ismi, saray demek malum. Hakikaten saray gibidir ama içinde birkaç kişi yaşar. Daha sonra bu bir hayat tarzı oldu. Sur içi ve karşı tarafta buna özendi ama hiç de buna benzemeyen çok derme çatma apartmanlar yaptılar. Gene sur içinde benim çocukluğumda Sultanahmet'te, Fatih'te mevcut bulunan, cadde kenarlarında mevcut bulunan apartmanlar, 3-4 katlı apartmanlar, yine o Tepebaşı, Beyoğlu apartmanlarının bir taklidi olmakla beraber hoştu. Yüksek tavanlı, ferah. Onların da çoğu yıkıldı, şimdi kalmadı. Yerine çok çirkin, zamanın uçuk modalarına uyan, onlar bile şimdi bakıyorum 20-30 senelik apartmanlar bile şimdi yıkılıyor. Yani demek ki hiçbir hususiyeti yoktu yani. Yeni olmaktan
korumaya
başka.
Korumaya gerek yok.
Evet, yoktu. Onlar bile şimdi insanların alakasını çekmiyor. Zaten çirkin, modaya uygun yapıldığı için zamanın ihtiyaçlarını da karşılamıyor. Ama öbürleri de hem modaya uygun hem konforlu apartmanlarda. O apartmanlar yok, şimdi yok. Avrupa'da, ama bunların hepsi bugün mevcuttur. Çoğu asansörsüzdür.
Nişantaşı'nda var şimdi. Nişantaşı'nda mesela Cadde'de, Maçka'da, Nişantaşı'nda.
Maçka, Nişantaşı ve Tepebaşı'nda bunlar bir kısmı tamir edildi. Bir kısmı şimdi artık çok daha elegans bir şekilde kullanılıyor. Bir kısmı hala harabiyetini muhafaza ediyor. Ama var. Avrupa başşehirlerinde bu mahalleler, Paris'in pek çok mahallesi bunlarla meskündür. Bu apartmanların bir kısmı 3. Napolyon devrinden kalmadır orada. Bir kısmında asansör yoktur. Onun için üst kata çıktıkça fiyatlar düşer. Gerek satış fiyatları gerek kira fiyatları düşer. Binaların giriş katında değil ama 1-2 katında normal aileler oturur. 3-4 ve dünde daha düşük aileler, en üst katında ise talebeler otururlar, gençler oturur. Çünkü asansör, bazı asansörlü ama çoğu asansörsüzdür. O en üst katlar zaten basık tavanlıdır, hizmetçiler için yapılmıştır. Vaktiyle bu apartmanlarda kalanların hizmetçileri o evlerde, odalarda kalırlar. Çamaşırlar orada yıkanır, bir takım evin ihtiyaçları orada görülür. O apartmanın üst katı bunun içindir. Onu zaten bazılarının dikkatini çeker o. Mesela 3 katlı, 4 katlı bir apartmanın hepsi aynıdır ama en üst katı farklıdır. İşte orası hizmetçi dairesi. Sonra bekar evleri olmuştur onlar ama filmlerde de gördüğünüz gibi en hoşları da odur. Bütün şehir manzaralı, ayağınıza atar, küçük bir balkonu vardır. Ama dediğim gibi zahmetlidir burada da yaşamak.
Bu apartmanlar, bu sözünü ettiğiniz apartmanlar şekil itibariyle işte Nişantaşı'ndaki, Maçka'daki, Mecidiyeköy'dekilerin dışında, şimdi artık tramvay yolunun olduğu Beyoğlu'ndaki apartmanlarsa biraz daha farklı. Onlar böyle ortasında avlusu olan, etrafındaki evlerin bu avluya baktığı, dışarısı yine çok süslü apartmanlar.
Evet, bunlar pozisyon ve mevki itibariyle daha raki, daha yüksek bir yerde olduğu için Beyoğlu'nda her birinin iyi kötü bir bahçesi var. Bahçesi yoksa bile içinde avlusu var. Hı hı. Bu tarz mimariyi biz Avrupa'da da görüyoruz. Bazı apartmanların içinde bir avlusu vardır. Yüksek bir kapıdan gelir. Hatta araba bile girer oradan. At arabası, hatta otomobil bile girer içeriye. İçeride çok güzel bir avlusu vardır. Havuzlu, çiçekli. Şimdi o avlular kapanmış. Oralar bir meydan olmuş. Alt katlar dükkana, kafelere ev sahipliği yapıyor. Eskiden orası, burada limonluklar, hatta bazen çamaşırhaneler bulunurdu. Yani evlerin çamaşırları yıkanır, burada kurutulurdu. Evlerde çamaşır asma yoktu. Bu evlerde zaten balkon yoktur. Yani caddeye baktığı için çoğunda ya çok küçük Fransız balkonları vardır, çamaşır asmaya müsait değildir. Napoli gibi de bir kültür yok bizde. Yani evler birbirine çok yakın, araya ip gerelim, evler karşılıklı. Bu İstanbul'da böyle bir adet yok. Vakar sonra yapılan, yapılan apartmanlarda bu oldu ama ilk zamanlarda bu yoktu. Zaten çok da ayıp karşılanırdı. Yani bir evde
çamaşır asmak ayıp bir şeydir.
Dışarıda çamaşır asmak ayıptı. Çamaşırı asmak ayıptı. Ayrıca kişi olarak da ayıptı. Evin içinde de çamaşır kurutma adeti yoktu. Neden? Çünkü rutubet yapar. Zaten İstanbul'u rutubetten bezmiş. Rutubet yapar. Onun için mutlaka çamaşırlıklar vardır. Bu çamaşırlıklar evlerin bahçesindedir. Veya üst katında limonluk gibi yerler vardır. Tavan arası gibi. Etrafı açıktır. Oralarda kurutulur. Apartmanlar yapılırken de bu düşünüldü. Evlerde çamaşır asılmayacağına göre böyle yerler yapılmıştı. Onun için bu bahsettiğiniz Beyoğlu apartmanları hakikaten ihtişamlı birer saray gibidir. Yani bunların apartman olduğuna bin şahit ister. Çoğu görenler bunları vaktiyle kullanılmış bir saray veya büyük bir devlet dairesi zanneder. Aslanlı heykelleriyle, dışındaki motifleriyle, her pencerenin altında bunlar soğuğa sıcağa da mani olan motiflerdir. Sadece süsleme maksadıyla yapılmaz. Hem dışı süsler ama aynı zamanda da bu fonksiyonu görür. İçeriye girdiğinizde büyük bir avlu. Bu kapının bir demir kafesli kapısı vardır. İçinde ayrıca bir cümle kapısı vardır. Cümle kapısı açıkken bile belli zamanlarda o demir kafes kapatılır. Sabah açılır, akşam kapatılır. Öyle herkes elini kolunu sallayarak bu apartmanlara giremez. Eskiden de öyleydi. Hı hı. Yani kapıcısı olsa bile bu apartmanlar belli saatte açılır, belli saatte kapanır. Zaten oturan 7-8 en fazla kişi var. Bunlar kim oldukları zaten malumdur. Kimin ne zaman çıktığı zaten bilinir. Bunu bilen kapıcıdır. Kapıcı adeti ilk defa o zaman gelmiştir. Oda başı derlerdi daha önce. Hanlarda kapıcılık yapanlar çok itibarlı bir iştir. Oda başı aynı zamanda mahallenin muhtarı gibidir, emlakçısı gibidir, tellalı gibidir. Evliliklerde, alım satımda her şeyi onlar
bilirler aslında, evet, değil mi?
Eski bekçilerin vazifesini bu oda başıları yapmaya başlamıştı. Eskiden bekçiler mahallede cenaze kaldırmadan tutun da düğün alayı başına gitmeye kadar her işi yaparlardı. Sonra bekçilik yavaş yavaş hayattan çekildikçe oda başıları bu işleri yapmıştır. Bu apartman kapıcıları da bu işi gördüler. Şimdi bu apartmanlar yapıldıkça İstanbul'un profili değişti. Suriçin'e de daha sonra bu apartmanlardan yapıldı ve aynı model takip edildi. Fakat Suriçin'de arazi daha dar olduğu için bu yapılan apartmanların çok fazla bahçesi yoktur. Arkalarında küçük bir bahçe vardır. Fakat bu bahçe tabi Beyoğlu'nda gördüğünüz apartmanların bahçeleri gibi değil. Bir mezbeleliktir. Her evin atığı oraya atılır. Evler bir arka odalar oraya bakar. Ama zaten bu evlerin önü mühimdir. Önde çünkü misafir odası vardır. Arkada yatak odaları vardır. Yatak odalarının pancaları devamlı zaten.
Kapalıdır. İniktir.
Bunu Refik Halit'in falan romanlarında bu apartman hayatını çok iyi anlatır. O biraz da hicivle anlatır. Arkada o bahçeleri seyredenler, birbirlerini seyredenler, birbirlerinin hayatları hakkında senaryolar yazanlar
tasvir edilir. Çok da tercih edilen bir hayat değildir. Aslında biraz da ekonomik anlamda sınırlı bir hayat yaşayanların tercih zenginler etmek zorunda
kaldı. Zenginler için arkada başka bir eve bakmak çok mühim değil. Çünkü onlar zaten pancurunu indir, gece odasında yatar. Onlar bütün gün zaten salonu kullanırlar veya dışarıda zaten hayatları geçer. Gazinolarda, kulüplerde hayatları geçer. Bu Avrupa'da da böyledir. Avrupa'da da belli sınıfın üzerindeki insanlar evde çok az vakit geçirirler. Evleri çok zaman yatmaya geldikleri ve bir misafir kabul ettikleri yerdir. Çoğu misafiri bile dışarıda kabul eder. Yemeklerini dışarıda yerler. Hatta çoğu öğle ve sabah kahvaltılarını bile dışarıda yerler. Onun için evin arka odalarının, yatak odalarının nereye baktığı onlar için mühim değildir. Önü caddeye baksın. Lüks bir apartman olsun. Yeter girdiği zaman avizeli, yanda aplikleri olan, mermer döşemeli, pırıl pırıl kapıcısı olan bir apartman dairesi olsun. Bunlar için kafidir. Hele asansör varsa, eski asansörler böyle akordeon, demirli akordeon şeysi olur. İkili kapılı, süslü onlar da gayet süslü. İçinde ahşap lambirili. O bu kafidir. Ama daha sonra İstanbul'un Suriçin'de ve kenar mahallelerinde, Haliç mahallelerinde bu apartmanların benzerleri yapıldı. Bunlar çok sık birbirine yakın küçücük sokaklarda. Bu sefer sokaklara güneş düşmez oldu. Aynı Napoli sokakları gibi rutubetli, karanlık, pis kokan sokaklar. Arada çamaşırlar asılı. Çok kötü arka mezbeleliklere bakan apartmanlar. Çok çabuk da bunlar harap oldular. Yıkılması kolay değil apartmanın. Yeniden yerine yapılması kolay değil. Hele bu mülk ayrımı geldikten sonra eskiden bir kişinin de bu apartman. Çoğu da bunların peyderpey yapılmıştır. Adamcağız bir arsaya bir ev yapmıştır. Sonra biraz parası olmuş ikinci katı çıkmıştır. Sonra üçüncü katı çıkmıştır. Bu katların her biri birbirinden farklıdır ihtiyaçlara göre. Gözünüze çarpar pencereler muvazi paralel değildir. Kimi büyüktür kimi küçüktür. Birinde balkon vardır birinde yoktur. Birinin kapısı bir yerdedir birinin kapısı bir yerdedir. Bazılarının kapıları dışarıdandır çünkü gelir getirsin diye kiraya vermek için yapmıştır. Bazısının merdiveni içeridendir oğlunu kızını oturtmak içindir. Ama evler hiçbir mimari hususiyet taşımayan ve şehri çirkinleştiren evlerdir. Çoğunun sıvası vardır, boyası yoktur. Kiminin sıvası bile yoktur. Tuğla olarak durur. Osmanlılar zamanında olsa belediye bunlara müdahale ederdi. Böyle boyasız, sıvasız ev tutmak mümkün değildi. Mail-i Nidam yıkılmaya yüz tutmuş ev İstanbul'da durmazdı. Şehremini, belediye reisi olan şehremini değil, buna müdahale eder, bunu yıktırtırdı. Ve parasını adamdan alırdı kendi yıkmıyorsa.
Yani Osmanlı, peki yoksa ekonomik durumu?
Yıkar, onu boşlandırır. El koyar bir şey yapar. Yani belediye yıkılmaya yüz tutmuş bir evi veya harap bir evi barındırmaz.
Çevreye zarar verdi insanlara.
Sen burada oturuyorsan kardeşim bu gelir seviyesinde olacaksın. Olmuyorsan tasını tarağını topla git demektir bu. Zaten büyük şehirlerde hayat böyledir. Biraz senin tepeden bakma bir mütalaa olacak ama büyük şehirde oturmanın bir raconu vardır. Öyle herkes büyük şehirde oturamaz. Paran varsa oturacaksın. Öyle gücün yetmiyorsa gece kondu gibi bir ev alıp da ne yapayım param yok boyayamıyorum sıvayamıyorum tamir edemiyorum deme lüksünüz yok. O zaman sat al paranı koy kendine göre bir yerde otur derler adama.
Yani bunu eskiden derlerdi.
Şimdi zor derler. Şimdi demokrasi var eskiden gözünün yaşına bakmazdı Osmanlı. İstanbul'u korumakta Osmanlı çok ciddiydi. Gözünün yaşına bakmazdı yani daha önce anlatmıştım. Başşehir her zaman ayrı bir hususiyet taşır. Başşehirde tatsızlık olmaz. Göz zevkini bozacak şey olmaz. Başşehrin iaşesi, gıdası, havası, suyu, asayişi hiçbir yere benzemez. Çünkü başşehir memleketin kalbidir, payitaht. Bütün dünyada böyledir.
Son dönem için de söyleyebilir miyiz?
Son dönemde belki biraz zaafa uğramış olmakla beraber yine aynı hassasiyeti biz İstanbul'da gösterildiğini biliyoruz. Şöyle ki son devirde belki klasik devirdeki nizamlar biraz zamanın ve ekonomik imkansızlıklar sebebiyle savsamış olsa bile yine bakıyoruz mamurelerin çoğunun İstanbul'da yapılması belli bir takım ticari ve marif müessesesi İstanbul'da yapılması aynı bakış açısını gösteriyor.
Bu konuyla ilgili meşhur anlatılır hikaye Mimar Sinan'ın evine su getirmek istemesi ve izin verilmemesi evet. Mesela istisnaya da müsaade edilmeyen bir yönetim biçimi
evet,
var
galiba. Evet, şimdi Kanuni Sultan Süleyman devrinden bahsediyoruz. Kanuni Sultan Süleyman'ın için kanuni dendiğini sordukları zaman, efendim kanunlar yapmıştı onun için diye çok basma kalıp bir cevap bugün mektep kitaplarında yazıyor, yarışmalarda soruluyor. Peki adama sorarlar, ondan önceki padişahların, Kanuni Sultan Süleyman'ın 10 tane padişah hiçbirisi kanun yapmamış mı? İlk kanunu yapan Osman Gazi'dir. Bütün kitaplarda yazar. İlk vergi kanunudur o da üstelik. Belediye vergisi kanunudur. Osman Gazi'nin çıkarttığı. Bir adam mal getiriyor şehre, satıyor. Bunu burada emniyet içinde sattığı için, bir niza çıktığı zaman gideceği mahkeme olduğu için devlet bundan bir vergi alır. Buna belediye vergisi derler. Bu Avrupa'da da var, okturuva. Onda bir durum umumiyetlisi. Kârının onda birini alırlar. Bu vergiyi ilk defa Karacahisar'ı fethettiği zaman Osman Gazi kurmuştur. Ve ilk kanun odur, bir vergi kanunudur. O zaman kanuniye kanun yaptığı için kanun den, neden kanuni dendiğini kitaplar anlatıyor. Kanuna aşırı derecede bağlı olduğu için. Yani geleneklere, dine, hukuka o kadar saygılıydı ki Kanuni Sultan Süleyman, ki Cihan Padişahı'ydı, ağzından çıkan kanundu. Buna rağmen insanlara örnek olmak için Hazreti Ömer çok mütevazi bir hayat yaşardı. Dünyanın en zengin hükümdarıydı. Çünkü ganimetlerin beşte birinin, beşte biri hükümdara aittir. Bu elde edilen ganimetlerin 25'te birinin Hazreti Ömer'e ait olduğunu gösteriyor. Bu çok büyük bir paradır. Hazreti Ömer zamanında Mısır fethedildi, Suriye fethedildi, Irak fethedildi. İyi bir para bu. Hazreti Ömer bunların hepsini dağıttı. Çok mütevazi bir hayat yaşadı. Neden? Örnek olmak için. Çünkü kendisi eğer meşru daydı, lüks bir hayat yaşasaydı, komutanları, valileri daha fazla yaşardı.
Hep bu hayatı yaşayabilmek için de çok kralcı olur.
Bazen hukuka aykırı yollara müracaat etme tehlikesi vardı. Hazreti Ömer gibi zaten meselelerini halletmiş, yüksek meziyetli şahıslar için lüks hayatla lüks olmayan hayatın çok bir fark yoktur. Onlar lüks hayattan da zevk almaz, mütevazi yaşamaktan da sıkıntı duymaz. O belli karakter yüksekliğine delalet eder. Kanuni Sultan Süleyman da fevkalade hassastı. Kanunları riayetti. Anlatmıştım belki, Cerbe zaferini kazandığı için Piyale Paşa'ya iki rütbe yukarı verelim de vezir yapalım dediler. Olmaz dedi, daha yeni dedi bu rütbeye gelmiş dedi. Kanuna muhalif. Ona hediyelerde bulundu ve torunuyla evlendirdi. Damat yaparak taltif etti. Yani bu kadar hassastı. Mesela sadrazamın salahiyetlerine asla müdahale etmezler. Bir kendi tayin ettiği kimsedir. Kanuni Sultan Süleyman devrinde, hatta meşhur hikayedir, Belgrad'ın fethinde önüne köylüler çıkmış, demiş ki askerleriniz ekimlerinizi çiğnedi. Yani bunu ödeyin yoksa sizi şikayet ederiz. Padişah gülmüş, demiş ki kime şikayet edersin beni? Kanuna demiş. Senden yukarı kanun var. Sen de çıkarsan kanun kanundur. Hoşuna gitmiş bu Kanuni Sultan Süleyman.
Güveniyor demek ki yani, işleyeceğine.
Evet, evet, bunun benzerini Büyük Frederik için de anlatırlar. Prusya Kralı 200 yıl sonra ama Berlin'de hakimler var demiş değirmenci. Berlin'de hakimler var. Yani sen imparatorsan Berlin'de daha ona şikayet ederim. Ama bu düşünün, Avrupa'nın bu seviyeye gelmesi bundan 200 sene sonradır. Bu mühim bir miyar.
Hep bizim geriden takip ettiğimizi söyleyenlere aslında güzel bir örnek bu.
Yani belki bilimde, teknikte öyledir ama manevi olarak Osmanlı Devleti asrından çok ileridir. Hatta ben bunu iddialı olarak söylüyorum. Bu bir Osmanlı hayranlığı veya fanatizm değil. Şimdiki bir takım üniversal değerlerden de ileridir. Tolerans, müsamaha, İnsan hakları.
Şu anda insanlara yapılan muameleye baksanıza.
Şu anda gerek Türkiye gerek Avrupa'daki muamelelerin hepsinden Osmanlı ileridir. Teknikte geri kalmış olabilir. O çok da mühim değildir yani.
Peki bunu birlikte götürebilmenin yolu yok mu Ekrem Bey?
Çok zordur çünkü teknikte ileri gitmeniz için başka bir takım enstrümanlar var. Yani sizde o yoksa ne yapabilirsiniz? Çok zeki bir çocuk nasıl okuyabilir yani? Birinin ona el atması lazım. El atmadığı zaman o çocuk zayi olur gider. Osmanlı Devleti'nde bu teknik altyapı vardı ama para yoktu.
Şimdi Lale Devri'nden itibaren aslında, evet, orada yapılanlarla beraber Osmanlı'nın ciddi anlamda bir farkındalık içinde olduğu ve adım atmak için çaba gösterdiğini
daha
görüyoruz.
Daha da eski, hatta Sultan II. Osman, halkın genç Osman diye bildiği Sultan II. Osman, ki bunu da antır parantez söylemek istiyorum. 14 yaşında tahta çıkan, 18 yaşında tahtını kaybeden bir gençten bahsediyoruz. Bakın şimdi 18 yaşında bir gencin siz mesuliyet hissini tasavvur ediniz. En zeki, en kabiliyetli, en kültürlü genç bile 18 yaşında kendisine bir şey bile sorulamaz. Yani bir ekmek alması bile belki onun için büyük bir lütuftur. Yani şimdi gençler böyle. Bu padişah tahta çıktığında memleketin iyiye gitmediğini anlamıştı. Çünkü o zamana kadar hep o Viyanalar şunlar bunlar, o edebiyatla yetişen bir cemiyette padişahın bunu anlaması mühim bir. Ama gençti, tecrübesizdi, tevessül ettiği vasıtalar yerinde değildi, erkendi, geçti, çenesini tutamadı falan, onlar ayrı bir mesele. Ama padişahın bunu görmesi ve topyekün olarak bunun için teşebbüse geçmesi çok övülecek bir hadisedir. Başka yerde hükümdarlarda bile bunu görmüyoruz. Ondan sonra gelenler de aynı şekilde. Problemler için layihalar, raporlar hazırlatması, bir takım tedbirlere girişmesi. Lale Devri'nde bu iş kesin çözülecekti. Lale Devri Osmanlı Devleti'nin dönüm noktasıdır. Eğer Lale Devri o müessif hadiseyle bitmeseydi Osmanlı Devleti cihan devletiydi. Çünkü Lale Devri yaşandığı zaman her ne kadar tarih kitaplarında Osmanlı Devleti gerileme devrini yaşıyor olsa bile ki Viyana kuşatmasından henüz 20-30 sene geçmiştir.
Ama biz bunu şimdi bakarak söylüyoruz. Belki de Lale Devri böyle sonuçlanmasaydı bunu şu anda gerileme devri diye söylemeyecektik.
Bu siyasi olarak böyle olabilir. İle Avrupa'daki ilerlemeniz durduğu için ya geriye çekildiğiniz için gerileme devri olabilir. Ama bunu sanatta, estetikte söyleyemezsiniz. Lale Devri Osmanlı Devleti'nin yükselme devridir. En parlak devridir. Evet. En rafine devridir. Bugün bile Osmanlı'yı canlandıran bir kumaş, bir eser, bir motif yapıldığı zaman Lale Devri'ne bakılıyor. Çünkü zevkin en rafine olduğu zaman Lale Devri'dir.
Peki burada o zaman sorun bilimsel alandaki ilerleme. Şimdi hep şöyle bir tezat var. İnsanlar eğer ahlaki değerlerde yüksekse bilimde geriler. Bilimde yükselirse ahlaki değerlerde geriler. Yani terazinin kefesinin yan yana geldiği nokta ise vasat bir noktadır. O da hiç kimsenin işine yaramaz. Evet. Böyle midir gerçekten?
Şimdi bunun böyle olmadığını biz tarihten biliyoruz. Yani İslam İmparatorluğu'nun ilk yıllarında biliyorsunuz. Biraz Abbasi devrini söylüyorum. Gerek manevi değerler yukarıydı. Ahlak, manevi değerler yukarıydı. Bir yandan edebiyat, sanat yukarıydı. Ama teknikte de çok ileriydiler. Yani pek çok buluşun, keşfin esasını biz Abbasiler devrine tarihliyoruz. Pek çok Yunanca eserler tercüme edilmiş Arapçaya, bunlar üzerine yeni şeyler konulmuş, pek çok buluşlar yapılmış ve buluşlar devam etmiştir. Yani Abbasilerde kalmamıştır. Abbasiler de sonra yıkıldığı zaman bile üzerinde kurulan topraklarda pek çok fenli buluşlar yapılmıştır. Avrupa mimariyi, kağıdı, matbaayı hepsini Müslüman Araplardan öğrenmiştir iki vasıtayla. Bir Endülüs, iki Sicilya. Daha sonra Osmanlılar vasıtasıyla İstanbul. Şimdi biz bunu biliyoruz. Demek ki ikisi bir arada yürüyebiliyor. Ve bu coğrafyada 11-12. asır ki çok karışık bir coğrafya, Moğol istilası zamanları, Mardin'de Artukoğulları Devleti'nin bir alemi, Cezeri, bir robot yapıyor. Bu robotun çizimleri bugün elimizdedir. Hikaye değil bu, menkıbe değil.
Bunun çizimleri ve bunun uygulanmış hali, evet, aslında sistemi çalışmıyor olsa, evet, da şekil olarak elimizde zaten.
Elimizdedir, elimizdedir. Demek ki ahlaki değerlerle teknik bir arada yürüyor. Ancak tabii bunu her zaman için söylemek mümkün değil. Avrupa'nın ilerlemesi ve Avrupa'nın teknikte kaydettiği mesafeler biraz dinden ve ahlaktan uzaklaşmasıyla olmuştur. Şu anda Avrupa'yı inşa eden temel aslında Protestan ahlakıdır. Protestan ahlakında biliyorsunuz önce insan kendisi gelir yani. Kendisi gelir. Kapitalist bir bakış egosu açısı yani var. Egosu gelir. Dolayısıyla insanın en müreffeh hayatı yaşatması lazım. Bunun için başkalarının ne olduğu mühim değildir. Böyle değil midir ki teknikteki ilerlemelerle beraber dünyada sömürgecilikte altın çağını yaşamıştır.
Şimdi tam da onu soracaktım. Şimdi dediniz ki protestan ahlakıdır şu anda Avrupa'daki. İşte baktığın zaman Katolik yaşam biçimi aslında şu anda Avrupa'daki yaşam biçimine çok uymuyor.
Hiç uymuyor. Hiç uymuyor.
Kadının duruşundan
hiç uymuyor.
Bakın giyimin, şimdi çok eleştirilen noktalar olduğu için söylüyorum. Giyim tarzından bakın, erkeğin sorumluluğuna bakın. Aslında şu andaki yaşam biçimiyle hiç uyuşmuyor. Bir taraftan da bakıyorsunuz ama kendi içinde bir revizyon yaşadığı için bilimde yükselmiş olması, şimdi kendine istediği ahlaki değerleri başkalarına vermemesine yol açıyor.
Evet, o zaten Protestan ahlakının şeysi budur. Yani bencillik, egoizm, yani insanın ilerlemek için ancak egoist olması gerektiğini düşünüyor. Yani bunu bir ön kabul olarak görüyor. Yani egoizm ilerlemede vazgeçilmez bir unsurdur. Bunu da tabii siz ahlakla telif edemezsiniz. Yani egoizm varsa bir yerde evet ilerleme olabilir. Bir egoist insan düşünün, hep bana dese çok zengin olur. Çok ileri gidereceğim ama işte bu ne kadar tasvibe şayandır. İşte o zaman Avrupa'nın bugün ulaştığı hale baktığımız zaman görüyoruz ki evet ahlakla teknik bir arada gitmiyor. Gitmiyor. Demek ki böyle bir genelleme veya böyle bir kaide koyamayız. Yani ahlakla teknik bir arada olur veya olmaz, mutlaka olur veya mutlaka olmaz diye bir şey yapar. Bu devirlere göre veya nereden baktığınıza göre değişir. Siz tekniği niçin kullanmak istiyorsunuz? Yani Müslümanlar tekniği belki insanı öne alarak, insanın mutluluğu, saadeti için istiyorlardı. Bunlar ise belki kendilerinin saadeti, başkalarının felaketi pahasına istediler. Yani nasıl baktığınıza da bakıyor. Osmanlı'da teknik ileriydi, geri değildi. Bir kere bunun altını çizmek istiyorum. Yani 18. asırda, 19. asırda bile Osmanlılar bütün teknik ilerlemeleri biliyorlardı. Farkındaydılar, cahil değildiler. Yani Avrupa'da da bilinenleri biliyorlardı. Fakat bunu pratik hayata dökmek için dediğim gibi nüfus lazım, para lazım, altyapı lazım. Demir yolunu bilseniz nereye yapacaksınız? Sizin ülkeniz fevkalade dağlık bir ülke. Bunu demir yoluna dökmeniz için fevkalade para harcamanız lazım. Para nerede? Avrupa düz, parası çok. Çünkü o sömürgecilik vasıtasıyla bunu memleketine aktardı. Osmanlı'nın idealinde sömürgecilik yok. Fethettiği yeri vatan elde ediyor. Oraya vatandaş diyor. O zaman siz nasıl bu parayı temin edeceksiniz? Bu paranın hesabını Avrupalı'ya sorulabiliyor mu? Hayır. Çünkü Avrupalı diyor ki Amerikalılar ikinci, üçüncü sınıf yaratıklardı. Biz onları medeniyet götürmek istedik. Dinlemediler. Biz de onları yok ettik. Mallarına koyduk. Bu bizim en tabii hakkımızdır diyor. Bunu da ahlaki
öğrenmek
olarak...
Öğrenmek zorunda mı medeniyetini? Onun medeniyetini anlamak...
Tabii onu
anlamak
bir borcu, insanlık borcu olarak görüyor. Bunun bir doktriner altyapısını yapıyor. Sömürgeciliğin biliyorsunuz bir normal pragmatik yani tarafı
aslında
vardı.
Aslında idealist görüyorlar.
Bir kısmı belki böyle hakikaten böyle inanıyor ama bir kısmı da bunu bir slogan olarak kullanıyor. Bununla alakalı kitaplar yazılmıştır. Yani geri kalmış cemiyetleri aydınlatma üzerine vazifelerimiz diye İngiltere'de, Hollanda'da.
Neden? Yani senin böyle sana bu vazifeyi kim verdi diye sormuyor mu toplumlar?
Ona İncil'den deliller getiriyor, Aristo'dan deliller getiriyor, akli deliller getiriyor. Bu insanlar geri kalmış bunlara tamam götürüyor da. Endonezya, Hollanda demiryolu yaptı, liman yaptı. İngiliz Hindistan'a demiryolu yaptı, posta teşkilatı kurdu. Kendisinin oradan daha fazla sömürge elde edebilmesi için
yani
yaptı.
Yani içerideki ham maddeyi limana taşımak için yaptığı demiryolunun...
Evet. Şimdi belki intilere yaradı bu ama o zaman için acaba ve kaç kişinin gözyaşına mal oldu? Şimdi Osmanlı Mısır'ı fethetti. Görünüşte Mısır bir sömürgedir. Çünkü zorla aldı Mısır ama halkını sömürge yapmadı. Halkı vatandaş yaptı. İngilizler, Hindistan'ın Hintlileri vatandaş yapmadılar. İkincisi Mısır'da toplanan vergi Mısır'a harcanıyordu. Yine Kanuni devrinden bir misal vereyim. Mısır'da normal vergi toplanıyor, Mısır'a harcanıyor. Kalanı İstanbul'a gönderiliyor. Mısır artıda olan eyaletlerdendir. Bu para da hoş milletin cebine gitmiyor. Yine memleket için harcanıyor. Yani Mısır da o memleketin bir parçası. Bir tarihte bu fazlanın çok olduğu görüldü. Divan-ı Mayun'un dikkatini çekti. Padişah derhal sorun dedi bu para niye fazla?
Acaba,
bakın niye az değil.
Acaba?
Bir numara mı çevirdiler?
Evet,
bir zulüm mü var?
Vatandaşa mı harcamadı?
Vali, o zamanki vali mufassal bir rapor hazırladı. İşte bundan önceki senelerde yapmış olduğumuz kanallar vasıtasıyla belli yerlerde yılda birkaç mahsul alındı. Bu sebeple vergi varidatı arttı. Divan-ı Mayun bundan ikna oldu fakat padişah ikna olmadı. Dedi ki bu vergi fazlasını bu yıla mahsus olmak üzere Mısır'a iade edin. Yani nafada, imarda kullansınlar evet. Kabullenemedi o Kanuni. Vicdanen bunu kabullenemedi. Bunu bir İngiliz, bir Hollandalı için düşünemezsiniz. Hırsız demiyorum ama düşünemezsiniz. Onun
yani
maksadı
bakış
odur.
Açısından aslında buradaki farklılıktan bahsetmeye çalışıyoruz.
Tamam,
yoksa hani onun uygulaması kendi biraz önce söylediğimiz onun mutlaka akli temellerini oluşturduğu ve hatta hukuki temellerini bile oluşturduğu için bunu kabul ediyor. Ama bizim bakış açımızın farklılığını ortaya koymak açısından
söylüyoruz. Mesela niçin İngilizler Sibirya'yı sömürgeleştirmek istemiyorlar da Hindistan'ı istiyor adam. Çünkü Hindistan'da peki Osmanlı'nın için Tunus'u fethetmiş. Libya'da hiçbir şey yok. Hicaz'da, Yemen'de bir şey yok. Vergi gelmiyor oradan. Kar yok. Tam aksine. Para gidiyor buradan. Müdafaa için veya başka sebeplerle. Anadolu'nun pek çok vilayetleri başa baştır. Erzurum mesela. Başa baştır. Harcadığını, topladığını harcar. Pek çoğunu buradan para gidiyor. Birkaç vilayetin artısı vardır. Selanik, Manastır, Bulgaristan gibi. Şimdi buna siz sömürge diyemezsiniz ama Hristiyan ahlakında böyle değil. Ben yiyeyim, ben yaşayayım, benden artarsa başkaları yesin yaşasın. Bu protestan ahlak Avrupa'yı kalkındırdı. Şimdi Osmanlı bunun farkına vardığı zaman bu tekniği alırken biz onların kültürünü almayalım dedi ama bu teknik bu kültürün mahsulüydü. Almamanız mümkün değildi. Oraya yolladığınız bu tekniği öğrenmek için yolladığınız gençler o kültüre aşık oldular. Öncelikle o kültüre aşık
neden
oldular.
Neden biliyor musunuz? Farklı olmasının yanı sıra rahat olmasının
tabii.
Yani günlük hayattaki pratikliği galiba insanların
tabii.
Gözünü boyuyor. Çünkü bizim hayatımızın bir takım kuralları var.
Evet, şarkta kurallar vardır. Hele bir İslam cemiyetinde haramlar, yasaklar vardır. Elbette ki Avrupa'ya gidenler bu aşırı serbestliği görünce bilhassa kadın erkek serbestliği, işte içki, rahatlık, o konforlu evler buna hayran oldular. Dediler ki biz niçin bu dünya nimetlerinden istifade etmeyelim? Bazıları tamamen şehvani ve nefsani. Bazıları ise bunun felsefi altyapısını kurmak kaydıyla zeka ayrı bir kültürü empoze ettiler. İşte Tanzimat'ta yaşanan sancıların sebebi budur. Cumhuriyet artık buna son noktayı koymuştur. Demiştir ki hayır, biz Avrupa'nın kültürünü de tekniğini de alacağız. Tanzimat'takiler güya direniyordu. Hayır, kültürünü alacağız, almayacağız, tekniğini alacağız. Fakat bunun mümkün olmadığını görünce Cumhuriyet İnkılabı dedi ki hayır, bu mümkün değildir. Biz hepsini birden
çünkü ikisinin
alacağız.
Birden olmadığı görüldü yani.
Ama tabii bu da başka problemleri beraberinde getirdi. Evet. Bu neye benziyor? Organ nakline benziyor. Size bir organ nakli yapıldığı zaman hemen tutuyor mu? Hayır. Doku. Mümkün değil. Onu vücut reddediyor. Bunu kabul etmesi için bir önce doku uyuşmazlığı testleri yapılıyor. Ondan sonra da vücut devamlı belli ilaçlarla onu kabul etmeye zorlanıyor. Yine bile çok zor ve en ufak bir şeyde bir reaksiyon yabancı gösteriyor. Ve hayat boyu immün sistemini kontrol altında alan ilaçlar kullanması lazımdır. Bu immün sistemi biliyorsunuz kontrol altında olduğu zaman bir adamın yüzünü üfleseniz zatürre oluyor.
Evet, maalesef. Maalesef. Biz en azından bundan sonrakiler için bir belki ders çıkarma noktasında, ne yapmamız gerektiği yol haritası noktasında bundan sonuçlar çıkarsa çok teşekkür ediyorum.
Ben teşekkür ederim.
Sağ olun. Tekrar görüşmek üzere.
İnşallah.